İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağa TV, Adana Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 42'de, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Hocamız ilerleyen saatlerde teşrif edecekler programımıza. Dün yayında hocamız piramitlerle ilgili bir film göstermişti. İzleyicilerimizden yoğun istek geldi tekrar gösterilmesiyle ilgili.
Üretimiyle ilgili.
Evet maşallah. O videoyu tekrar izleyelim inşallah.
Mısır piramitlerinde saklı sırlar. Medeniyetlerin ilkelden gelişmişe doğru ilerlediği iddiası, evrimcilerin tarihe uyguladıkları bir safsatadır. Tarihi kaynaklar ve bulgular, evrimci safsatalar ve ön yargılar terk edilerek incelendiğinde karşımıza ileri teknolojiler kullanılan medeniyetler çıkmaktadır. Antik Mısır, Mayalar ve Sümerlerden geriye kalan izler, geçmiş çağlarda elektrik, elektrokimya, elektromanyetik, meteoroloji, hidrojeoloji, tıp, kimya, fizik gibi bilim dallarının geniş ölçüde kullanıldığına işaret eder. Eski Mısır'da elektrik verimli şekilde üretilebiliyor ve geniş çapta kullanılabiliyordu. Bağdat pili ve ilk ark lambaları o dönemde kullanılmıştır. Peki, eski Mısır'da elektriğin üretimi bununla sınırlı mıydı? Mısır tarihi dikkatle incelendiğinde aydınlatmadaki mükemmellik hemen göze çarpar. Piramitler ve kral mezarlarının koridorlarında hiçbir iz kalıntısına rastlanmamıştır. Çünkü bu bölgeler elektrik kullanılarak aydınlatılmıştır. Rölyeflerde görüldüğü gibi Mısırlılar kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan lambalar kullanmışlardır. İskenderiye fenerinde kullanılan ark lambası da antik Mısır'da elektriğin kullanıldığının bir başka delilidir. 24 saat aydınlık olan İskenderiye fenerinin ihtiyacı olan enerji ancak düzenli elektrik kaynağıyla sağlanabilirdi. Mısır piramitleri alternatif elektrik üreten dev enerji santralleriydi. Büyük piramidin dışı bir jiletin bile arasından geçemeyeceği kadar sıkı şekilde beyaz kireç taşı ile kaplanmıştır. Beyaz kireç taşı magnezyum içermez ve yüksek derecede yalıtkan özelliğe sahiptir. Bu yalıtkanlık özelliği nedeniyle piramidin içindeki elektrik kontrolsüz şekilde dışarı yayılmaz. 2. Piramidin içinde kullanılan taş bloklar elektriği maksimum seviyede iletme özelliğine sahip kristal ve az miktarda metal içeren bir başka tür kireç taşından yapılmıştır. Piramidin içindeki tünellerse granitle kaplanmıştır. İletken bir taş olan granit eser miktarda radyoaktif bir maddedir ve tünellerin içindeki havanın iyonize olmasını sağlar. Yalıtkan bir elektrik kablosunu incelediğimizde iletken ve yalıtkan maddelerin piramitlerde olduğu gibi aynı sırayla kullanıldığını görürüz. 3. Piramidin iletken ve yalıtkan yapısı mükemmel bir mühendislik örneğidir. Ancak elektriğin üretimi için bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Piramitlerin üzerinde bulunduğu Gize Vadisi yeraltı su kanallarıyla kaplıdır. Piramitler arası suyla dolu olan bir kireç taşı kayacının üzerinde yükselir. Yeraltı sularını yüzeye taşırken elektriği de yukarılara ileten bu özel kayaç katmanlarına akifer adı verilir. Akiferlerden geçen Nil Nehri'nin yüksek debili suyu elektrik akımı üretir. Buna fizyoelektrik adı verilir. Piramidin yeraltı odaları bu fizyoelektrik yüklü kayacın içine yapılmış granit iletkenlerdir. Bu elektrik akımı piramidin granitle kaplı yeraltı odalarından üst bölümlerine doğru iletilir. Granit elektriği yüksek derecede iletme özelliğine sahiptir. Piramidin zemininde doğal olarak bulunan elektromanyetik alan böylece konsantre şekilde piramidin üst katmanlarına iletilir. Piramidin en tepesinde yüksek iletkenliğiyle bilinen altın bir bölüm bulunur. Bu bölüm günümüzde yerinde bulunmamaktadır. Bu nedenle piramidin tepesi kusursuz geometrik şeklini kaybetmiştir. Bu altın bölüm negatif iyonların iyonosfere iletilmesinde etkili rol oynar. Bu şekilde bir akım oluşturulmuş olur. Peki, bir akifer yardımıyla elektromanyetik alanı toprak üstüne iletmek ne işe yarar? Mısır'da 5000 yıl önce kullanılan bu teknolojinin aynısını 1900'lerin başında elektrik teknolojisinin mucidi olarak bilinen Nikola Tesla, Amerika'da inşa ettiği kulede uygulamıştır. alternatif akım, elektrik motoru, radyo, lazer, radar gibi temel elektrik teknolojisinin mucidi olan Nikola Tesla, 1901-1917 yılları arasında inşa ettiği Warden Cliff Kulesi'nde ses ve görüntüleri eş zamanlı olarak kıtalar arasına aktarırken, dışarıdan elektrik kaynağı kullanmamış, hatta kablosuz enerji aktarımı teknolojisini uygulamıştır. Tesla da bu kuleyi bir akiferin üzerine inşa etmişti ve akiferin negatif iyonlarını kuleye aktarıyordu. Tesla'nın ünlü Warden Cliff Kulesi'nde kullanılan elektromanyetik teknoloji ile piramitlerin inşasında oluşturulan elektromanyetik alan tıpatıp aynıdır. Her iki yapıda negatif iyon üreten ve elektriği kabloya ihtiyaç duymadan aktarabilen sistemlerdir. Peki Mısırlılar elektriği ne amaçla kullanmışlardı? Rölyeflerde Mısırlıların kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan ampul tipli lambalar kullandıkları açık ve net olarak görülür. Bu ampulleri Nikola Tesla'nın alternatif akımın zararsız olduğunu göstermek için yaptığı tanıtımlardan hatırlayabiliriz. 1893 Chicago Dünya Fuarı'nda Nikola Tesla alternatif akımı vücudundan ileterek elindeki ampulü hiç kablo kullanmadan yakmıştır. Bu rölyefte kablosuz bir anten görülmektedir. Mısırlılar kablosuz iletişim için anten ve kablosuz enerji kaynağı kullanmışlardır. Solda gördüğünüz rölyef bir verici, sağdaki ise bir alıcıdır. Bu deliller Mısırlıların iletişim için kablosuz enerji kullandıklarına işaret eder. Bu rölyef bir iplik üretme tesisini göstermektedir. Mısırlıların o dönemde dokumada kullandıkları ipliklerin inceliği bugün makineyle dokunan ipek kumaşlar ayarındadır. Mısırlıların dokuma tesislerinde de elektrik enerjisi kullanılmıştır. Antik Mısır'dan kalma birçok altın eşyanın aslında çok ince altın kaplama olduğu anlaşılmıştır. Bu parçalarda görüldüğü gibi böylesine mükemmel bir altın kaplama yapmak için elektrik kullanmak gerekir. Büyük piramidin çevresinde yapılan elektromanyetik ölçümlerin toplamı, dünyanın herhangi bir yerinde yıldırımlarla dolu bir fırtınada yapılan ölçümle aynıdır. Piramit çevresinde yüksek elektromanyetik alan bulunmaktadır. Bunu basit bir deneyle de anlamak mümkündür. Piramidin tepesinde ıslak bir bezle sarılmış bir şişeyle durulduğunda yüksek voltaj bobininin tepesindeymişsiniz gibi şişeden kıvılcımlar çıkar. Piramitler mezar olarak kullanılmadı. Bugüne kadar piramitlerin firavun mezarları olduğuna dair pek çok yorum yapılmıştır. Ancak büyük piramidin koridorlarında hiçbir süsleme veya yazı bulunmamaktadır. Bu yapı bir anıttan daha çok işlevsel bir binayı andırır. Arkeologlar piramidin kral odası olarak adlandırılan merkez odasında boş bir taş sandık buldular. Bu taş sandığın içinde bir zamanlar firavunun tabutunun olduğu ancak çalındığı için boş olduğu iddia edildi. Ancak taş sandığın boyutlarına ve yerleştirildiği özel noktaya bakıldığında başka bir gerçek ortaya çıkar. Bu nokta piramidin özel iletken yapısında ve geri kalan tüm tasarımında eksik kalan bir maddenin olması gereken noktadır. Burada bir süper iletken madde olduğu takdirde piramit tüm Mısır'a yetecek kadar elektrik üretebilir. Antik zamanlarda Mısır'da olduğu bilinen, boyutları da tam olarak taş sandığın içine sığacak kadar olan bu süper iletken maddenin kutsal ahit sandığı olduğu düşünülmektedir. Hazreti Musa, Firavun tarafından evlat edinilmiş ve tarihi kaynaklara göre üstün ahlakı, aklı ve yetenekleri sebebiyle Mısır'da yönetici olarak yetiştirilmiştir. Antik Mısır'daki yönetici eğitimi aşamalarından biri de Mısır'ın tüm gizli sırlarının ve enerji ilminin öğretilmesidir. Çeşitli kaynaklarda ahit sandığının diğer özelliklerinin yanı sıra bir kapasitör olarak işlev gördüğü ve bu kapasitörün Mısır'ın enerji kaynağı olduğu yazılıdır. Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkarken ahit sandığını da yanına aldığı bilinmektedir. Tarihi kaynaklara göre Firavun'un son ana kadar Hazreti Musa'yı takip etmesi ve her ne pahasına olursa olsun ona yetişmeye çalışmasının nedenlerinden biri de kutsal ahit sandığıdır. Çünkü Firavun, Mısır'ın sahip olduğu tüm zenginlik ve ihtişamın elektrik enerjisi kullanılmadığı takdirde yok olacağının farkındaydı. Tarihi kayıtlara bakıldığında Hazreti Musa ile aynı dönemde yaşayan 2. Ramses döneminde Mısır en yüksek medeniyet seviyesindeyken 2. Ramses'in ardından 10 yıl bile geçmeden medeniyet tamamen çökmüş, hatta Gize terk edilmiştir. Bir sonraki sülalenin gelip buraya yerleşmesine kadar da bir zamanlar medeniyetin merkezi olan bu şehir boş kalacaktır. Peki bu dönemde kablosuz enerji teknolojisini bilen tek toplum Mısırlılar mıydı? Mayaların ve Asurluların geride bıraktıkları rölyefler incelendiğinde piramitlerde uygulanan benzer tekniği anlatan çizimler hemen göze çarpar. Tüm bu bilgiler bir kez daha göstermektedir ki geçmişte evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel insanlar ve toplumlar yaşamamıştır. Tarihin her döneminde medeniyet açısından ileri ve geri kalmış toplumlar bir arada varlıklarını sürdürmüşlerdir. Binlerce yıl önce yaşayan bir toplum, 20. yüzyıldaki bir topluluktan çok daha ileri teknolojiye ulaşabilmiştir. Bu da bize gelişimin evrimsel bir süreç içinde oluşmadığını, yani tarih içinde ilkel toplumdan medeniye doğru bir gelişim bulunmadığını göstermektedir.
Maşallah, çok net delil. Hiç öyle ilkelden gelişmişe doğru bir şey olmadığını çok net olarak kanıtlıyor. Alternatif akım üretmişler. Kablosuz akım. Hatta ürettikleri bu elektromanyetik alanla bu Tesla'nın kurduğu kulenin ürettiği akım ve elektromanyetik alan birebir aynı birbiriyle. Demek ki o dönemde elektrik üretildiğini ve o elektriğin de kullanıldığını, mesela dokumacılıkta kullanmışlar. Yine aynı şekilde ince altın kaplamalarda kullandıkları anlaşılıyor. Çok gelişmiş bir teknoloji yaşanmış. Çok gelişmiş bir medeniyet yaşanmış. Bu da çok sayıdaki delilinden bir tanesi. Hocamızın kitabında altın kabataş devri aldatmacasında, evet, ki delillerle bu delil hepsi şunu kanıtlıyor bize. Geçmişte böyle ilkel medeniyet, ilkel insan, yok maymunla insan arası bir gelişme falan, böyle bir şey hiç olmadığını gösteriyor. Allah insanı insan olarak en güzel biçimde yaratmış ve medeniyet yaşamışlar. Yani mesela yine Anadolu'da bulunan 10 bin yıllık kafa tasları var. Beyin ameliyatı yapmışlar çok net bir şekilde, çok düzgün olarak bugün günümüzde kullanıldığı gibi kafatasından bölüm çıkarmışlar. Trefanizasyon deniyor, trefan denen bir aletle bölüm çıkarmışlar. Oraya ameliyat yaptıkları anlaşılıyor, hastanın iyileştiği anlaşılıyor. Ayrıca ameliyat aleti buluyorlar, bakın 10 bin yıl önce beyin cerrahisi ameliyatı. Beyin cerrahisi çok gelişmiş teknolojiyle yapılan bir ameliyat türüdür. Diğer ameliyatlara da pek benzemez, yani üstün bir teknoloji kullanmak gerekir. Kullandıkları alet kilitli forceps aleti, günümüzde kullanılanın hemen hemen aynısı. 10 bin yıllık alet, yani 10 bin yıl önce kullanılan aleti gösterdiler. Biz de göstermiştik burada inşallah. Hiç öyle ilkel toplum, ilkel medeniyet diye bir şey yok. Bu filmde zaten net olarak kanıtlıyor, piramitlerin mezar olarak yapılmadığını, elektrik üretme santralleri olduğunu gösteriyor inşallah.
Maşallah.
Maşallah. Ve değil mi, Firavun Hazreti Musa'yı sürekli sonuna kadar peşini bırakmıyor, takip ediyor. Ve şöyle düşünmek lazım değil mi? Hazreti Musa denizle karşı karşıya geldiğinde orada Allah'ın dilemesiyle deniz açılıyor. Ve Hazreti Musa ve yanındaki müminler geçiyorlar oradan. Firavun öyle bir mucize görmüş olmasına rağmen arkasından gidiyor hemen. Değil mi? Ne kadar demek ki ihtiyaççılığı olduğu o zamanki medeniyetin anlaşılıyor inşallah.
Evet, onu kovalamış. Yani ahit sandığı inşallah tekrar bulunacak. Hazreti Mehdi devrinin bir özelliği inşallah. Hazreti Mehdi'ye bulduruyor Allah. Mehdi'yi çıkaracak ve Hazreti Mehdi'nin Mehdi olduğunun kanıtlarından da bir tanesi olmuş olacak. Delili olacak inşallah.
Değil mi? Hazreti Musa Aleyhisselam Mehdi olmak için dua ediyor. 3 defa i̇nşallah. Dua etmiş. Maşallah.
Evet, maşallah.
Çünkü o zamandan beri Tevrat'tan, hatta size burada arza salih kulların varisi olacaktır diyor ayet-i kerimede, Kur'an ayetinde diye Zebur'da yazmıştık diyor Allah'ın izniyle. Evet. O zamandan beri Hazreti Mehdi biliniyor ve Hazreti Musa da Hazreti Mehdi olmak istemiş. 3 defa dua etmiş inşallah. Ahir zaman Mehdiyet konularını tabi günümüzde hocamız hadis-i şerifleri çok güzel anlatıyor ne anlama geldiğini. Birebir olaylarıyla delilli bir şekilde resimli ve müteşabih teşbihlerinde benzetmelerini tam ortaya koyuyor. Bundan 100 yıl önce de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ahir zamanla ilgili hadis-i şerifleri çok mükemmel bir şekilde izah etmiş ve günümüze de ışık tutacak şekilde deccaliyeti, mehdiyeti Allah'ın izniyle İslam'ın güzel dünya hakimiyetini ve İttihat-ı İslam'ı, Türk İslam Birliği'ni çok detaylarıyla anlatmış. Mehdi'ye hitapları da var Allah'ın izniyle. Üstad Hazretleri ben bahsetmişken bugün ben Risale Haber sitesinde bazı güzel haberler vardı. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri Ahmet Feyzi Kul üstadın talebelerindendir. Onun vefatının 39. yılında Mevlid-i Şerif ile yad edildi. Ve orada Mevlid'de yine Üstad Hazretleri'nin muhterem büyüklerimiz talebeleri, resimlerde de görüyoruz, hep beraber olmuşlar ve maşallah anma yapmışlar diğer nur talebeleriyle birlikte. O mevlitten fotoğraflar bunlar. Evet. Yine Risale Haber'de çıkan başka bir haberde üstadın talebelerinden şu anda Mustafa Sungur abi, Abdullah Yeğen abi, Salih Özcan abi, Abdülkadir Badıllı abi ve Mehmet Fırıncı abi Nur talebesi kardeşlerimize ve kamuoyuna ortak bir açıklama yapmışlar. Şimdi onu okuyorum inşallah. Açıklamaları şöyle. Aziz milletimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Muhterem Nur talebeleri, aziz ve muhterem kardeşlerimiz, mübarek üç aylarınızı tebrik eder. Bu manevi mevsimlerin milletimize, alemi İslam'a ve beşeriyete hayırlar getirmesini niyaz ederiz. Muazzez ve mualla üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin işaret ve beşaret verdiği maddi ve manevi müjdelere dek tek tek şahit olduğumuz bu bahar mevsiminde ülkemizi, bölgemizi, belki de dünyayı yakından ilgilendiren bir genel seçimin arifesindeyiz. Bazı kardeşlerimizden hangi partiye oy verileceği konusunda sualler sorulmaktadır. Üstadımızın yakın talebelerinden merhum Zübeyir Gündüzalp ağabeyin muhtelif mektuplarından alınmış şu ifadeler, oy verilecek parti hususunda yolumuza ışık tutmaktadır. Biz ahrar yani hürriyetçiyiz. Hürriyetçi bir partiden başka kim geçerse geçsin o partiyi destekleriz. Mühim olan o partinin tüzüğüdür. İsim ve şahıslar değişebilir ama ölçüler değişmez. Biz ölçülerimize uyanları destekleriz, kişileri ve isimleri değil. Sahneden düşenleri sahneye çıkarmak bizim işimiz değil. Ölçülerimize uyan, bu ölçülerle millet ekseriyetinin desteğini kazanan kim olursa olsun biz onu reylerimizle destekleriz. Mesleğimizde milletin ekseriyetinin hüsnü teveccühünü kaybetmiş mazi olanlarla istikbale yürünmez. Onlarla kaybedecek zamanımız yoktur. Bizim dışımızda gelişen ve değişen şartlarda meydana gelen durumda ileriye bakarız. Dava ve dairemizi kullandırtmayız. Ahde vefamızı hayırlı hizmetlerini yad ederek gösteririz. Bu bir hakperestliktir. Düşene vurmayız, şakşakçısı da olmayız. Mualla ve muazzez üstadımız, demokratlar İttihat-ı İslam'a inkılap edecektir demiştir. İsim ve ünvan olarak değil, demokrat düşünce ve mana olarak İttihat-ı İslam'a, İslam ülkeleriyle münasebetlerin inkişafına inkılap edecektir. Merhum Zübeyir ağabeyin ifade ettikleri beyanlarını biz de ruhu canımızla destekliyoruz. Üstadımızın beyan buyurduğu İttihat-ı İslam'a yol açan ve tahakkukuna çalışan şer örgütlerin hücum ettikleri mevcut iktidardaki sağ partinin muvaffakiyetlerini Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Bu manalar çerçevesinde yapılan müzakere, mütalaa ve değerlendirmelerden sonra hasıl olan müşterek kanaatimiz aşağıda maddeler halinde arz edilmiştir. Kurulduğu günden beri dine ve dindarlara karşı icraatlarıyla ve yasakçı zihniyetiyle bilinen her türlü manevi inkişafa engel olmaya çalışan üstadın ifadesiyle iddiatçıların bozuk kısmını temsil eden bir siyasi parti bugün de iktidar alternatifi olarak karşımızda durmaktadır. 2. AK Parti dine ve dindarlara hürmetkardır. Müsbet ve güzel hizmetlere ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Üstadımızın işaret buyurduğu ahrar, özgürlükçü ve demokrat mana bu partide tecelli etmektedir. Şimdiki durumda bu kitle partisi AK Parti görünmektedir. Bu sebeple onun Kur'an, vatan ve İslamiyet namına iktidarda muhafaza edilmesi elzemdir. 12 Haziran'da yapılacak bu genel seçimin milletimize, alem-i İslam'a ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, İttihat-ı İslam'a vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İmza olarak Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri, Kur'an-ı Azimüşşan ve Risale-i Nur hizmetkarları Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Salih Özcan, Abdülkadir Badıllı, Mehmet Fırıncı.
Maşallah. Evet.
Bir üçüncü haberde yine Risale-Haber.com sitesinde yazarlardan Ramazan Balcı, Güneydoğu konusunda yazdığı yazıda üstadın tek çözüm olarak İttihat-ı İslam'ı gördüğünü anlatıyor. Ve yazısında İttihat-ı İslam'ın aciliyetini ve önemini anlatıyor. İslam'ı zilletten kurtaracak olan İttihat-ı İslam'ı her fırsatta dile getirmesi onun seçkin şahsiyetinin öne çıkan taraflarıydı. Osmanlı vahdetinin tartışıldığı günlerde çözümü İttihat-ı İslam'da görüyordu. Bunu tarif ederken Kabe-i Saadetimiz İttihat-ı Münevver-i İslam'dır diyordu. Yazıda üstadın İttihat-ı İslam'ın temel taşlarını anlattığı bir sözün Türkçesine de yer vermiş Ramazan Balcı. Üstadın bu sözleri aynı zamanda yobazla, sevgisizliğe nasıl karşı olduğunu üstadın, İttihat-ı İslam'ın nasıl büyük bir güzellik getireceğini de ifade ediyor. Şöyle, Müslüman aydınların ittihatı saadetimizin teminatıdır. Kur'an medeniyetinin sağladığı en geniş hürriyetler ülkemizin ışığı olmalıdır. Fertler yeniden inşa edilmelidir. Yeryüzünde utanma duygusu taşıyan tek varlık olan insanda milletinin menfaatini, şahsi menfaatinden üstün tutan bir hamiyet, hürmet ve rahmet ile gülümseyen masum yüzler, güzel ahlaka ve tatlı dile yansımış bir ruh güzelliği, gençlik aşkı kadar heyecanlı ve bahar coşkusu kadar canlı bir neşe, akşamın hüznünü tatmış, seher vaktinin sevincini yaşamış manevi derinlik, soyut güzelliklere aşina olan ruhlardaki tecellilerin sırrına ermiş bir incelik, demiş üstad. Evet, maşallah.
Maşallah. Elektrikle başladık. Aslında elektriği en iyi kullanıldığı yer vücudumuz. Her şey elektrikle gerçekleşiyor. Mükemmel bir elektrik üretimi var. Çok küçük böyle. O kadar küçük, düşük amperli ki. Yani onu böyle kıyaslamak mümkün değil şehir elektriğiyle. Fakat muhteşem bir mükemmellikte çalışıyor. Mesela beynimiz her an bir katrilyon sinyal gönderiyor. Elektrik sinyali gönderiyor. Hiçbir şey birbirine karışmıyor. Bir o kadar da alıyor elektrik sinyali. Vücudumuzun her tarafından elektrik sinyalleriyle haber taşınıyor. O haberler analiz ediliyor, değerlendiriliyor, bir sonuç çıkarılıyor ve emir gönderiliyor. Bir katrilyon sinyalle. Fakat en ufak bir birbirine karışma yok. En ufak bir hata yok. Sinir hücrelerinde elektrik üretimi nasıl gerçekleşiyor? Elektrik sinyalleri nasıl gönderiliyor? Onunla ilgili bir kısa filmimiz vardı. Evet, burada iyonlardan oluşan bir elektrik akımı bu. Görüyoruz, tuz iyonları var, potasyum iyonları var, sodyum iyonları ve potasyum iyonları. Bunların yer değiştirmesinden kaynaklanan bir elektrik akımı oluşuyor. İçeride daha çok potasyum iyonları yoğunlukta görüyorsunuz. Dışarıda da sodyum. Ve sodyum potasyum pompası denen bir pompayla bu sürekli olarak değişim meydana geliyor. Ayrıca da eksi yüklü olan klor iyonları var gördüğünüz gibi burada. Dış kısmı bakın artı elektrik yüklü. İçeride de eksi elektrik yükü hakim. Bu normalde bu şekilde oluyor normal duruş sırasında. Bir uyarı geldiği zaman bakın görüyorsunuz bir uyarı geldiğinde sodyumlar birdenbire hücrenin içerisine giriyor. Buna depolarizasyon deniyor ve elektrik yükünü değiştiriyor. Bakın gördüğünüz gibi artılar içeriye giriyor. Bu şekilde bir aksiyon potansiyeli denen bir uyarı oluşuyor. İşte uyarılar bu şekilde taşınıyor. Ve potasyumlar dışarıya atılıyor. Ve burada sodyum potasyum pompası devreye giriyor ki normal dengeyi yeniden sağlayabilsin. İçeri girip de yoğunlaşan sodyum iyonlarını hücrenin dışına atıyor. Ve bunlar o kadar çabuk gerçekleşen, süratle gerçekleşiyor ki. Bakın şimdi. Ve potasyumu da içeriye alıyor pompa. Buna da repolarizasyon deniyor. Eski haline gelmek için bunu derhal gerçekleştiriyor. Yani bir uyarı geliyor. Dışarıda yoğun olarak bulunan sodyum iyonları artı olarak, o sırada artı yük var hakim dışarıda. Birdenbire açılan kapılardan içeriye giriyorlar ve bir elektrik akımı oluşturuyor. Orada hemen sodyum potasyum pompası devreye girerek potasyumu dışarı atıyor, sodyum içeride. Ondan sonra yerlerini değiştirerek yine repolarizasyon denen işlemle eski haline getiriyor. Bu sadece bir yönde ilerliyor diyor bu akım. Yani zaten bir yönden iki yönde ilerleseydi asla bir uyarı oluşmazdı. Hiçbir şey yapamazdık biz. Allah'ın yarattığı sistem içerisinde sadece tek yönde ilerleyecek şekilde yaratılmış. Ki sinir hücresinden sinirin ucundaki hedefe elektrik akımı taşınıyor. Ama Bu elektrik akımı çok anlamlı bir elektrik akımı. O değerlendiriliyor. Mesela bir el hareketine dönüşebiliyor. Ya da gözyaşı salgılanmasına sebep oluyor. Ya da mide asidinin mesela salgılanmasına neden oluyor. Kalp atımının durumunu düzenliyor. Hepsinde farklı şekilde ortaya çıkıyor. Bu elektrik akımı ilerlerken de hep eski haline getirilerek devam ediyor ki yeni elektrik akımı oluşabilsin. Şimdi bu muhteşem bir sistem. Biraz önce gördük Mısır piramitlerinde ne kadar gelişmiş bir teknoloji kullanılarak elektrik üretiliyor. Onun kat kat üstünü, yani insanın hayal bile edemeyeceği kadar üstün bir sistem var. Hiç hata yapmıyor. Mesela şehir elektriği sık sık kesilir. Hatta eskiden mum yakılırdı, gaz lambaları yakılırdı. Şimdi tabii daha gelişmiş şeyler var. Fakat burada hiç elektrik kesilmesi olmuyor. Yani insanın beyninde elektrik kesilse, bir düşünelim. Şimdi bir katrilyon sinyal oluşuyor. Bakın bir katrilyon. Yani hiçbir şehirle dünyanın bütün elektrik akımlarını toplasak mukayese kabul etmez. Bir katrilyon sinyal. Böyle bir sinyal şeyi yok dünyada zaten. 6-7 milyar insan yaşıyor. Milyar hesabıyla var oluşan elektrik sinyallerinin sayısını toplasak. Halbuki insan beyninde bir katrilyon sinyal her saniye oluşuyor. Hiç elektrik kesilmiyor. Bir kere kesilse mesela insan merdiven inerken birkaç saniye elektrik kesilse yuvarlanıp ölür. Karşıdan karşıya geçiyoruz diyelim. Araba hızla üstümüze geliyor. Birkaç saniye bir gecikme olsa o arabanın görüntüsünün algılanmasında ya da birkaç saniye elektrik kesilse uzun süreli de değil. Hayat yani sona eriyor. Ama bu asla olmuyor Allah'ın dilemesi dışında. Birkaç saniye elektrik kesilse kalbi dursa insanın yine ölüm gerçekleşiyor. Hiç olmuyor. 60, 70 sene, 80 yıl Allah'ın dilemesiyle. Hiç olmuyor. Hiç bu hata gerçekleşmiyor. Şimdi bir de şeye bakalım. Sinir hücrelerinin aslında birbirinden diğerine atlarken aralıklar var. Yani birbirlerine temas etmiyorlar. O aralıkta o uyarı kimyasal bir şekilde diğer sinire aktarılıyor. O aralığa da bakın sinaps deniyor. Nasıl atladığını görelim. Bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine. Beyin kabuğunu gösteriyor burada, korteks denen. Uyarılar tabii burada değerlendiriliyor ve emirler buradan çıkıyor. Mesela elimizi hareket ettiren emirler, bacağımızı hareket ettiren emirler beyin kabuğundan çıkıyor. Burada sinir hücreleri var. Yani yaklaşık beynin 3'te 2 sinir hücreleri bu kortekste bulunuyor. Şimdi elektrik üretiminin atlamasının nasıl gerçekleştiğini gösterecek. Sinaps denen aralıklarda. Sinir hücreleri hepsi diğer sinir hücreleriyle ilişki halindeler. Ve o kadar ki 100 milyar sinir hücresi yaklaşık 1 katrilyona yakın 100 trilyonla 1 katrilyon arası bağlantı yapıyor. Mesela bir sinir hücresi diyelim 10 bin tane ayrı bağlantı yapabiliyor. Yani o kadar kompleks bir sistem, aklın kavramı sınırlarının ötesinde bakın. Burada gerçek görüntülerini görüyoruz. Bakın iki sinir hücresinin bağlantı yerini gösteriyor. Fakat birbirlerine değmiyorlar. Bu çok ilginç. İkisi arasında bir aralık var. Sinaps denilen böyle kalınlaşmış bölgeler var. Bakın aralık var görüyorsunuz. Buradaki bir mesaj diğer sinir hücresine aktarılıyor. Bu küçük keseler var. Keselerin içinde kimyasal moleküller var. Şimdi bir elektrik akımı geldiğinde sinapsa bu küçük keselerden kimyasal moleküllerin salgılanmasını sağlıyor. Özel kapılar açılıyor. Bu kimyasal moleküller alıcılarına tutunduklarında özel kapılar açılıyor. Bu kapılardan iyon girişi oluyor. ve elektrik sinyali diğer sinire aktarılıyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Bir sinir hücresinde minnacık nasıl oluştuğunu gördük. Bir elektrik sinyali oluşuyor. O da iyon hareketlerinden ve çok oranlı. Yani ne kadar iyonun hücre içine gireceği, ne kadar çıkacağı belirli. Ve uyarının şiddetine göre değişiyor. Mesela diyelim ki kolumuzu elimizde bardağı alıyoruz. Burada tabii bir elektrik sinyali oluşuyor. Kaslara gidiyor, kasları kasıyor. Elektrik sinyalinin oranına göre kasların kasılma şiddeti o aynı oranda. Ama şiddetli bir elektrik uyarısı geldiğinde kas çok daha hızlı kasılabiliyor. Siz de seri bir hareket yapabiliyorsunuz. Bir yavaş hareket yaptığınızı düşünelim, bir de seri hareket. İkisinin elektrik uyarısı tabii ki aynı değil birbiriyle. Bu uyarı arasındaki farktan meydana gelen bir özellik. Ama muhteşem bir düzen var. Fakat sinapstan sinapsa atlarken bu düzen asla kaybolmuyor. Yani arada elektrik sinyali kimyasal molekülleri salgılattırıyor. O kimyasal moleküllerin açtığı kapılardan iyonlar giriyor. Ama elektrik sinyali hiç değişikliği uğramadan aynı şekilde diğer sinir aktarılabiliyor. Ya, muhteşem bir sistem bu.
Maşallah.
Bu sinapsların yapısı, yani bu iki sinirden bağlantı yerlerinin sayısı da beynin plastisitesi deniyor buna. Mesela kullandığınız bölgelere göre bu bağlantı sayısı azalıp artabiliyor. Diyelim ki ellerini kullanan bir insan düşünelim yoğun olarak. Bu bir cerrah olabilir veya piyano çalan birisi olabilir. Ellerini fazla kullanan birisinde ellerle ilgili bölümde bir gelişme meydana geliyor. Şöyle ki oradaki bağlantı sayılarında artış gözleniyor. Tam aksine ellerini değil de ayaklarını daha ağırlıklı olarak kullanan birini düşünelim. Mesela futbol oynayan birisini varsayalım. O zaman da ayaklarıyla ilgili bölümde bir gelişme meydana geliyor. Buna da beynin plastisitesi deniyor. Ve mükemmel bir sistem Allah tarafından yaratılmış. Hiç hatasız, bu çok önemli. En ufak bakın bir karmaşıklık yok. Yani bir gelişme olduğu zaman, bağlantı sayısı arttığı zaman da o düzen mükemmel olarak korunuyor. En ince ayrıntısına kadar maşallah.
Kalpte de değil mi? Doktor hocam biraz önce bahsetmiştin. Kalpte de elektrik sistemi var. Hücreler zaten elektriğin etkisiyle kasılıp gevşiyor. Mesela karıncıkla kulakçıkların arasındaki değil mi, kasılma arasında fark var. Milisaniye bazında. Fark var, yani aynı anda uyarılmıyorlar. İkisini de, yani karıncıkları da kontrol eden elektrik merkezi ayrı. Kulakçıkları da kontrol eden elektrik merkezi ayrı. İki bölge içinde ayrı elektrik akımı ortaya çıkıyor. Şimdi tek merkezi olsaydı, tek yerden uyarılsalardı, aynı anda uyarılmış olsalardı, değil mi? İnsanın yaşamı hiçbir zaman daha anne karnında başlamayacaktı. O hücrelerin ilk kasılıp gelişmesiyle kan hücreleri gidememiş olacaktı. Ama bu elektrik merkezleri farklı. Dolayısıyla elektrik üretimleri de arasında fark var. Ve mükemmel bir fark. Ne az ne çok. Az olsa belki kan alttaki odacığa geçemeyecek. Çok hızlı kasılıp gelişeceği için. O fark uzun olsa, değil mi, hücrelere yeterli zamanda oksijen gitmemiş olacak. Mükemmel bir orada zamanlama var maşallah.
Maşallah. Yani detaylardaki ihtişam, hocamız dün de bahsetti. Vücudumuzdaki bu elektrik sistemi, ya biz çok küçük bir kısmına da baktık tabii. Muhteşem bir sistem. Ve yani bu sistem her an korunup kullanıyor. Çünkü bir yerde bir elektriğin olması, elektrik sinyalinin başlaması, onun iletilmesi, o iletilmenin sonucunda çok hassas hareketlerin çıkması, meydana gelmesi, değil mi? İnsanın hareketleri son derece koordineli. Mesela şimdi oturan izleyicilerimiz oturuyorlar, bizi seyrediyorlar. Bizi seyrederken kimse yuvarlanmıyor. Denge kasları kontrol ediliyor. Peki sorsak, yani kim hangi kası hangi oranda kasmış da dengesini koruyor, biliyor muyuz biz bunu, farkında mıyız? Hiç değiliz. Değil mi? Sadece istiyoruz biz. Allah'tan talep ediyoruz inşallah. Allah veriyor o özelliği bize. Sırtımızdaki kaslar, boynumuzdaki kaslar, başın vücuda olan oranı, değil mi, otururken bel kasları, karın kaslarının hepsinin bir oranlı bir kasılmasıyla biz denge halinde durabiliyoruz. İnsan istediği zaman, mesela istiyoruz, birdenbire farklı kaslar devreye giriyor, ayağa kalkıyoruz. Değil mi? Ayak, bacak kasları, karın kasları, sırtımızdaki kaslar hepsi oranlı olarak koordine bir şekilde kasılıyor. Ve bu bizi ayağa kaldırıyor ve düzenli adım atarak ilerleyebiliyoruz. Burada milyarlarca, bakın, katrilyonlarca sinyal oluşuyor. Bunlar kaslara gidiyorlar. Yüzlerce kası kontrol ediyorlar. Binlerce kas defili. Ve aynı zamanda kaslardan sürekli olarak geriye haber geliyor. Bu da çok önemli bir şey. Mesela bir kas kasıldığı zaman o kasın ne kadar kasıldı? Onun içinde bulunan çok minik alıcılar var. Kas spindle'ları deniyor bunlara. O minik alıcılardan da sürekli beyne geri gidiyor, haber gidiyor ki beyni de kontrol ediyor. Yani benim gönderdiğim emirle ne kadar kasılmış, doğru oranda mı kasılmış, aşırı mı kasılmış, fazla mı kasılmış, anan kontrol ediliyor. Şimdi bu kontrolün bir özelliği daha var. Ona göre insanın bütün vücudundaki kolların, bacakların ve vücudunun diğer yapılarının uzaydaki yeri de belirleniyor diğer yapılara göre. Ya bir örnek verelim. Mesela gözünü kapattığı zaman bir insan, normal eğer bir hastalık hali yoksa tabii ki, parmağının ucuyla mesela burnumuza dokunabiliyoruz. Çünkü biz burnumuzun uzayda nerede olduğunu burnumuzdaki alıcılardan, parmağın nerede olduğunu da parmak, bütün kol eklemlerindeki, kaslardaki alıcılardan biliyoruz. Çünkü sürekli haber taşınıyor beyne ki, beyin biliyor yani gözün kapalı olarak kolunu hareket ettirdiğinde de kolunun vücuduna oranlı nerede olduğunu sürekli geri gelen haberlerle değerlendiriyor. Bu muhteşem bir sistem. Yani milyarlarca uyarı sürekli gidip geliyor elektrik sinyali halinde ve hiçbir değişikliğe uğramıyor. Yani hiçbir kayba uğramıyor. Bir karışıklık yok.
Maşallah.
Hatta uzayda bakın getirip parmağını kasları düzenli olarak kasarak parmağın ucuyla birleştiriyor burnuyla parmağın ucunu. Değil mi? Parmağın ucunu da mesela uzayda birleştiriyor. Yani uzayda derken yani havada tabii birbirinden bağımsız olarak. Bunların yani düşünülüp Allah derin düşünmeye emrediyor inşallah. Sürekli olarak Allah'a şükredilmesi gerekiyor. Allah'ın yaratmasıyla olduğu çok açık inşallah. Ya bu hesapları insan yapamaz zaten. İnsana çok kısıtlı bir akılla yaratılmış Allah tarafından. Hepsini Allah'ın anan yaptırdığı çok açık insana inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Allah Bakara suresinin 17. ayetinde 117. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Bu kadar değil mi? Dakikalarca anlatıyoruz şu an. Mükemmel bir sistem Allah var etmiş ve bunu ol demesiyle Allah yaratıyor. Yani Allah'ın haşa bir tasarım yapmaya ihtiyacı yok. Tasarımı biz yapıyoruz, insanlar yapıyor. Ve Allah'ın yarattıklarından örnek alıyor insanlar. Değil mi? Bilim adamları bir ürün üretecekleri zaman canlılığı inceliyorlar. Bu bilim dalına biyometrik deniyor. Canlıyı inceliyorlar ve onlardan tabii çok daha az verimli haline, değil mi? Çok daha böyle büyük boyutlarda olarak yapabiliyorlar. Ama Allah örnek edinmeksizin yaratan ve ol demesiyle inşallah.
İnşallah. Ve buradan tabii yani bilim de bizim bunu çok net bir şekilde gösteriyor inşallah. Anan yaratılış söz konusu. Yani Allah'ın anan yarattığı çünkü bir kere hani bazı insanlar haşa bir kere yaratılıp başı boş bırakıldı gibi Allah başı boş bırakılmadığını Kur'an'da özellikle bildiriyor ve anan yaratılışı bildiriyor. Çünkü her an çok muhteşem bir düzenin korunduğunu görüyoruz. Bilimsel olarak detaylara baktığımızda bu net bir delil inşallah. Nitekim Allah ayetlerde şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Yani Allah gökleri ve yeri her an yaratarak kudreti altında tuttuğunu bildiriyor. Zarar görmesin diye inşallah. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık onları kimse tutamaz diyor. Yani Allah tutuyor inşallah. Gökleri ve yeri tutan Allah. Gökleri düşmekten alıkoyan Allah inşallah. Mesela Allah kendileri yaratılıp dururken hiçbir şeyi yaratamayan şeylerim ortak koşuyorlar. Kendileri yaratılıp dururken diyor. Ayetlerde inşallah Kur'an'da. Demek ki sürekli yaratılıyor. Hem insan hem tüm canlılar hem tüm evren, bütün atomlar, kuantum parçacıklarının sürekli olarak anan yaratıldığını görüyoruz. Çünkü sürekli olarak muhteşem bir sistem ve düzen, nizam ve intizam anan korunuyor inşallah.
Maşallah. Ve Cenab-ı Allah Kur'an'da da günümüzde bilimin ve teknolojinin eriştiği seviyeyle ancak tespit edilebilen bu bilimsel gelişmeleri bize 1400 sene önce haber veriyor. Kur'an'ın mucizeleri de çok önemli. Çünkü hiçbir insanın söyleyemeyeceği, kesinlikle o devirde bahsedemeyeceği bir konuyu Cenab-ı Allah 1400 sene önce, şu anda hem de yüzlerce böyle konu var, Kur'an'da bize bildirmiş. Mesela zamanın göreceliği daha yeni 20. yüzyılda Einstein'ın ortaya attığı bir kavram. Ama bakın, şimdi Kur'an ayetlerinden okuyacağım. 1400 sene önce Cenab-ı Allah'ın bize nuzul ettirdiği ayetlerde Hac suresi 47. ayet. Şeytanları Allah'a sınırım. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Bakın başka bir ayet. Secde suresi 5. ayet. Şeytanları Allah'a sınırım. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Melekler ve ruh Cebrail ona süresi 50.000 yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Bakın bir gün 50.000 yıl. Bizim bir günümüz 50.000 yıl. İşte zamanın göreceliği konusu ayetlerde bize bildirilmiş bir konu ve ancak da 20. yüzyılda Einstein'ın görecelik kuramı ile ortaya çıktı. Einstein zamanın yani kütleye ve hıza bağımlı olduğunu gösterdi. Yani zaman sabit bir şey değil. Maddenin hareketine, hızına ve kütlesine bağlı olarak değişkenlik gösteren bir şey zaman. Zaman dolayısıyla Kur'an'da bunun 1400 sene önce bildirilmesi zamanın izafiliği, Kur'an'ın hak sözü olduğunun, Allah'ın vahyi olduğunun ve hiçbir insanın söyleyemeyeceği anlaşıldı ve Kur'an'ın dünyanın sonuna kadar da hiçbir şekilde dokunulmayacağı ve değiştirilemeyeceğine de ayrıca delil teşkil ediyor. Çünkü dokunulmuş kitaplar el değmiş, daha önce Tevrat ve İncil muharref olmuş. Yani insan eliyle el değiştirilmiş. Öyle kitaplarda çelişki oluyor. Ve hak şeyler yerinden oynatıldığı için hak kalanlar oluyor ama yanlış olanlar çok olmuş oluyor. Ve bir çelişki oluyor. Hemen anlaşılır vaziyet oluyor. Kur'an'da mesela Kur'an'ın günümüz teknolojisiyle, bilimiyle keşfedilmiş bilimsel gerçeklerinin tamamen hiç böyle eksiksiz, noksansız ve tam gösterir bir şekilde oluyor olması hem Allah'ın sözü olduğunun ispatı hem de hiç bir insan eli dokunamadığının, hiçbir çelişki olmamasının ve tam muhafaza olduğunun, Allah tarafından korunduğunun da ayrı bir ispatı yani Allah'ın izniyle inşallah. Başka bir Kur'an mucizesinde geçen gün doktor hocam anlatmıştı. Çok gerçekten bütün mucizeleri gibi çok güzel bir Kur'an mucizesi. Kelime tekrarları da var Kur'an'ın mucizelerinden olan. Kara ve deniz kelimeleri. Kur'an'da kara kelimesi 13 defa geçiyor. Deniz kelimesi de 32 defa geçiyor. Bakın 13 ile 32'yi toplayınca 45. Şimdi karaları oranı olan 13'ü 45'e böldüğümüzde %28.888889 rakamını buluyoruz. Denizlerin Kur'an'da bahsediliş sayısı olan 32'yi de toplamı olan 45'e böldüğümüzde o zaman da %71,11111 sayısını buluyoruz. Bu oranlar gezegenimizdeki dünyamızda su ve kara parçalarının gerçek oranları.
Maşallah.
Gerçekten muazzam maşallah. Tam karaların oranı %71 ve %29 olduğu gibi kelime tekrarlarının birbirlerine oranı tam veriyor maşallah.
Maşallah. Büyük mucize. İşte Kur'an'ın Allah sözü olduğunun çok net kanıtı inşallah.
Maşallah.
Dünyayı yaratanın da Allah olduğunu, her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu inşallah. Ya biraz yani düz mantıkla bakan, yani sadece tarafsız böyle inşallah delillere bakan bir insan hemen Allah'ın yarattığı anlaşılıyor. Çok net olarak anlaşılıyor. Dinde demişti hocamız hiç karmaşık bir tarafı yok. Yani insan bir günde hemen karar verir, iman eder. Değil mi inşallah? Çok net yani bir kişi bir günde anlatırsınız demişti. Hemen yani anlaşılır. Öyle karmaşık bir tarafı yok inşallah. Allah affetsin karmaşık değil de yani böyle hani anlaşılmayacak böyle değil mi kompleks bir yanı yok. En temel şey yani yaratıldığımız çok açık yani biz yokken var edildik. Üç boyutlu bir dünyanın içinde bulduk bir anda kendimizi renkli. Yokken var olduk. Zaten Allah'ın yarattığının çok net delilidir bu. Bir insanın kendi varlığının farkında olması sadece bu yani tek başına kendi varlığının farkında olması Allah'ın yarattığının bir delili. Çünkü bir yaratıcı var demektir. Ve sonsuz bir yaratıcı. Çünkü hani bazen diyorlar ya haşa Allah'ı o zaman kim yarattı gibi. Halbuki yani bu bir kere mantığa da aykırı. Çünkü bir yaratılan bir varlık zaten yaratıcı olmaz. Yaratıcı sonsuzdur inşallah.
Evet, kısa bir aramız var Oktur Hocam. Sonra devam edelim inşallah. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. İnşallah münafıklık konusuyla devam edelim mi Oktur Hocam?
Çok iyi olur inşallah.
İnşallah münafıkları sık sık anlatmak çok önemli. Değil mi? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de çok münafıkları anlatıyor. Evet. İnşallah. Ahir zamanda yaşadığımız için Hazreti Mehdi cemaatinden de münafıkların çıkacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Evet. Hadis-i şeriflerinde bildiriyor. O yüzden münafıklardan bahsedilmesi, münafıkların deşifre edilmesi, karakterlerin deşifre edilmesi. Çünkü Allah ayetlerde detaylı olarak bize bildirmiş. Allah'a şükür. Çok büyük nimet bu müminler için. O yüzden karakterlerini deşifre etmek münafıkların, neler yapacaklarını, ne söyleyeceklerini Allah hepsini belirtmiş ayetlerde inşallah. Onlardan bahsedelim. Münafıkların en büyük özellikleri, daha önce de defalarca söyledik inşallah, zorluk ortamlarında kendini belli etmeleri. Yani cesaretlerin olmaması, aksine korkak olmaları. Ve dünyadaki en korkak insan olabilir münafık. Allah'u alem öyle. Ya en korkak insan dünyadaki. Çünkü yani korku duymayacağı bir ortam arıyor münafık. Ve menfaatini bulacağı ortam arıyor. Ve bu ortam ne kadar pis de olsa, değil mi? Yani iman etmeyenlerin arasından mesela pis bir iman etmeyenin pis bir evine gider, değil mi? Onun vereceği bir iki tabak için onunla yaşar o pis evde. Tam böyle bir canlının üstündeki kan emici, değil mi? Bir canlı gibi, bir böcek gibidir münafık.
Evet.
Yani korkak olduğu için hiçbir şekilde zorluk ortamında bulunamaz. Dolayısıyla müminlerin yanında da kendisini, çünkü münafık bir süre Allah'ın dilemesiyle gizliyor. Ama bu müminler için çok büyük ecir kaynağı. Müminin bunu unutmaması gerekiyor. Hocamız söylemişti daha önce, münafık mümin için bir sevap makinesidir inşallah. Yani mümin sürekli ecir kazanır münafıktan. Çünkü değil mi, münafıkla müminin bir mücadelesi var. Münafık sürekli sinsi taktiklerle, tabii akılsız ama zeki, yani şeytanın zekası da var. Sürekli mümine yaklaşır. Sürekli mümine kandırmaya çalışır. Mümin de münafıkla mücadele ettikçe, değil mi, münafığı ilmen ve fikren dağıttıkça, darmadağın ettikçe ecir kazanır inşallah. Ayetlerde Allah bu münafıkların zorluk ortamına gelememelerini, yani zorluğa dayanamamalarını bildiriyor. Muhammed suresinin 21. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman, şayet Allah'a sadakat gösterselerdi şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Yani zahiren rahat bir ortam, yani bir mücadele ortamı olmadığında, değil mi, ahir zamanda bu mücadele fikri olacak. Ama bir mücadele ortamı, yani çetin bir mücadele ortamı olmadığında münafık kendisini gizliyor. Ama Allah'ın vaat ettiği zorluk ortamını müminler yaşamaya başladıklarında münafık hemen müminlerin yanından ayrılıyor. Çünkü çok korkaklar. Diğer insanlardan Allah ayetinde buyuruyor, Allah duydukları korkudan daha şiddetli bir korkuya kapılıyorlar diğer insanlara karşı. Münafığın bu özelliği çok önemli. Peygamberimiz döneminde fiziksel savaş olduğu için o dönemki münafıklar fiziksel savaştan kaçtılar, korktular. Ayrı zamanda da fikri mücadele olacak ama münafıklar fikri mücadeleden de kaçacaklar, korkacaklar. Çünkü münafığın tek bir karakteri var Allah'ın dilemesiyle, korkak. Yani bir insan onun hakkında, değil mi, zahiren kötü bir şey söylese bile münafık ondan da korkuyor. Herkesle arasını iyi tutmaya çalışır, iman etmeyenlerle münafık. Çünkü gün gelince o iman etmeyeni, değil mi, kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar buyuruyor Allah. Kuvvet ve onuru iman etmeyenlerin yanında arar münafıklar. Dolayısıyla günü geldiğinde o iman etmeyenin menfaati ortamından, değil mi, imkanlarından faydalanabilmek için münafık bütün herkesle, o iman etmeyenlerle arasını iyi tutmaya çalışır. Dolayısıyla münafık zorluk ortamına gelemez inşallah.
İnşallah. Evet, Allah ödleri kopan bir topluluktur diyor. Yani ne kadar korkak olduklarını vurguluyor inşallah ve hayvandan da daha aşağılıktırlar diyor. Yani hem sahtekarlar, ikiyüzlü, korkak, kibirli, olabilecek bütün özelliklerin, kötü özelliklerin hepsi üzerinde tecelli etmiş oluyor zaten inşallah. Ve Allah onun için de hayvandan daha da aşağılıktırlar diyor inşallah. Allah'ın beğendiği tavır da aslında tabi cesaret, kararlılık, merhamet, sevgi, şefkat. Allah'ın beğendiği tavırlar bu şekilde oluyor. Cesaret de Allah'tan başkasından korkmamak. Yani Allah korkusu bütün diğer korkuları ortadan kaldıran bir korku. Nitekim Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah iyiliğin tarifini yapıyor Kur'an'da. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir diyor Allah. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden. Mala olan sevgisine rağmen, yani mala olan sevgisi, sevgi duymasına rağmen mala, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren. Yani mala olan sevgisine rağmen veriyor, cömert oluyor Müslüman inşallah. Namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, bakın Allah zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz döneminde, o dönemki fiziki savaşta, ortamda savaşın kızıştığı dönem vardı. Hemen münafıklarla ayrıldılar orada. Alt tarafınızdan, alttan ve yukarıdan gelmişti diyor birlikler Allah. Orada gözleri ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakış gibi baktıklarını görürsün diyor. Ve Allah hakkında zanla başlıyorlar haşa. Allah hakkında zan, Kur'an hakkında zan, ondan sonra peygamber öyle silsile halinde devam ediyor. Münafıklar hemen ayrılıyorlar zorluk ortamında. Erdem hocamın da bahsettiği gibi. Halbuki Müslümanın ahlakı cesaretli, kararlı olması. Allah'ın her şeyi yaptığını bilen, her şeyi Allah'ın yarattığını bilen ve Allah'ın dilediği dışında hiçbir şey isabet etmediğini bilen Müslüman korku, panik duymaz. Zorluğu hatta şükrederek, severek ister. Talip olur zorluğa. Çünkü ne kadar zorlu o kadar makbuldür inşallah. Mesela Hazreti Mehdi'nin özelliklerini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Çok zorluk ortamında kalacağını, hapse atılacağını ama ve çok kararlı ve çok cesaretli olacağını, yani hiçbir şeyin onu durduramayacağını, daha geçse çıksa karşısına ezer diyor. Mesela bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlere benzetiyor. Peygamberlerin özelliklerinden olacağını söylüyor Hazreti Mehdi'nin inşallah. Musa ile korku hali. Mehdi'ye yönelik, yani tehlikelerin yoğunluğuyla öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla Hazreti Musa gibi korku hali ve gaybette yaşamasında, sürekli gizlenerek yaşamasında İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi, bir kısım insanların da Mehdi gelecek, bir kısmında gelmeyecek demesinde, Hazreti Eyyub'un da sabrıyla, yani inşallah, yani çok sabırlı, hiçbir şekilde zorluktan yılmayan, Allah'ın dilemesiyle çok cesur, yani Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, çok üstün ahlaklı bir insan Hazreti Mehdi. Nitekim bu özellikleri inşallah Peygamberimizin tabii ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberlerde görüyoruz. Ve inşallah İslam alimlerinde de görüyoruz. Son 1300 yılın müceddidi olan mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, değil mi? Bu şekilde çok cesur, çok kararlılık gösteriyor inşallah. Allah rızası için hiç taviz vermiyor inşallah mücadelesinde, fikri mücadelesinde hiç taviz vermiyor. Öyle ki çok zorluklara maruz kalıyor. Mesela bunlardan birinde üstadın talebesi Ömer Fakazlı anlatıyor. Şöyle anlatıyor Ömer Fakazlı hocamız. Afyon hapishanesinde üstadın koğuşu üst katta. 100 kişilik bir salon, kışın 36 pencereden 32'si kırık. Yani 36 pencerenin 32'si kırıkmış. Karşı koğuşta kalanlar var. Onların odalarına soba kurup camları tamir ettirip kömür veriyorlar. Ama üstadın yer döşemelerinin arası açık olduğundan buradan rüzgar giriyor. Üstadın yatağı 1,5 metrelik kısa bir tahta. Tahtanın üzerinde bir minder. Onun üzerinde 2 tane battaniye, 1 tane de yastık. Yatarken yatak çok küçük olduğundan, yani 1,5 metrelik kısacık bir yatak zaten, dizlerini kendine çekerek yatıyor üstad. Soba şiddetli soğuktan patlıyormuş. Talebesi üstadı battaniyelere sarılmış, mangala tam kapanmış bir şekilde, mangala kapanmış üstad, yüzünü ısıtırken bulmuş birkaç kere. Afyon'da o kış insan boyunda kar varmış. Ve ancak tünel açılarak geliyor, geçiliyormuş. 15-20 gün don camlardan inmemiş. Afyon hapishanesinde üstad zehirleniyor. Elleri tutulmayacak kadar şiddetli ısınmış. Dili aşırı beyazlanmış. Anlatan aynı haşlanmış yumurtanın beyazı gibi olduğunu anlatıyor dilinin. Öyle bembeyaz olmuş dili üstadın. Gözlerinin içinde kıpkırmızıymış. Yaşlı ve hasta olan Bediüzzaman'ı Afyon hapishanesinde hava almak için pencere kenarına bile yaklaştırmıyorlar. Hapishanenin suyu alt katta olduğu için çoğu zaman üstadı susuz bırakıyorlardı. Bütün bu muamelelere karşı üstad sabırla mukabele ediyor, beddua dahi etmiyor maşallah.
Maşallah.
Allah ayette buyuruyor inşallah. Onlardan öylesine erkek adamlar vardır ki diyor inşallah, Allah'la yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Kimi ulaşmıştır buna diyor, kimi de beklemektedir diyor Allah işte. Allah'ın beğendiği tavır cesaret, değil mi? Kararlılık ve sabır inşallah hak yolda.
Evet, şimdi tabii Üstad Hazretleri bütün hayatını Allah'a adamış. Yani müminlerin söylediği en güzel ayetlerden en güzel konuşma ayetle konuşmadır. Ve ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytanları Allah'a sınırım. De ki namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İnşallah biz bunu Üstad Hazretleri'nde tecelli ettiğini görüyoruz. Hayatını Allah'a adamış bir insan yani maşallah. Ve tabii çektiği sıkıntılar, verdiği fikri mücadele sırasında onun Allah'ın izniyle inşallah cennet kapılarını açan güzellikler olmuştur Allah'ın izniyle. Daha öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor Cenab-ı Allah. Şeytanları Allah'a sınırım. Allah'ın izniyle o da çok mübarek bir insan. Allah razı olsun. Ahir zamanla da ilgili çok güzel ufuklar açmış bize. Cereyan-ı Münafıkhane, Mehdi'nin dağıtacağı çok önemli bir akım olan münafıklık akımını Mehdi dağıtacak diyor Allah'ın izniyle. Ve etkili olacak o zamanki akım da münafıklık akımı olacak. Mehdi de onu yok edecek fikren diyor. Yani Kur'an ve hadis ışığında Allah'ın izniyle delillendirerek, mantıklarla, karşı taraftaki samimiyetsizliklerini de ortaya koyarak münafıkların etkisini ahir zamanda yok edecek, samimiyetin etkisini ortaya koyacak. Çünkü Mehdi'nin en önemli özelliği samimi olması. Yani halis, hulusi, ihlaslı, sadece Allah rızasını gözeten, tam samimi bir kalple hareket etmesi. Münafıklar, Erdemi Hocam'ın bahsettiği korkaklığı yapıp mücadeleden kaçarken, böyle mübarek insanlar cansiperhane fikri mücadelesini sürdürürken, ki Üstad Hazretleri fiziken de vatanı korumak için milis alaylığı yapmış yani ve Allah'ın izniyle milli mücadeleyi de desteklemiş. Yani vatan bölünürken, parçalanırken bu vatan bölünmez, parçalanmaz diye milli mücadeleyi de desteklemiş bir insan. O yüzden fiziken de hayatını ortaya koymuş Allah'ın izniyle. Cesur bir şekilde de cephenin önüne atla çıkıp oradaki talebelerini, şehit olan talebelerini şevklendiriyormuş maşallah.
Maşallah.
Şimdi münafıklar görmüş, münafıkların dehşetli böyle şeyini Üstad Hazretleri o zaman da görmüş. Bu zamana da işaret de etmiş. Onların öyle bir şey sözleri birçok Müslümanı da etkileyebilir diyor. Ve Hazreti Mehdi o akımı işte yok ederken, fikri mücadelesini yaparken Allah'ın izniyle yani münafıkların çok sinsi ve böyle sanki iyilik yapıyormuş havası endamı altında münafıklık yapacağını hocamız çok güzel tahlillerle izah etmişti daha evvel. Hatırlatmak istiyorum. Mesela mücadeleye, fikri mücadeleye zamanımızda o zaman Peygamber Efendimizle savaşa çıkmak, savaş demek şu demek bir kere, karşı taraf yani müşrikler Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu, hak kitap olduğunu, Kur'an'ı kabul etmedikleri için ve onların toplumdaki etkisi de artmaya devam ettiğinden dolayı onları yok etmek isteği. Yani önce tecrit ediyorlar. Toplumdan birçok şeyden soyutluyorlar. İşte hicret etmeye kadar zorluyorlar ama ondan evvel yok etmeye çalışıyorlar. Bakın yok etme olayı. Yani müminlerin ailesini, kendisini yani bütün Müslümanlar kimler varsa müşrikler onların canına kast etmiş durumdalar. Bu devir o adam silahla geliyorsa seni yok edeceğim diye Peygamber Efendimiz ve sahabeler de maşallah onlar da tabii ki fizik kendilerini korumak durumundalar. Allah da onu emrediyor Allah'ın izniyle ve münafıklar orada diyor ki şimdi hava sıcak diyor mesela. Ya bu sıcakta savaşa çıkmayın diyor ayet-i kerimenin ifadesinde. İşte havanın sıcak olduğu doğru. Arabistan, hani Mekke dönemi, Mekke dönemi sıcak olduğu doğru. Ama orada Müslümanların can güvenliği var. Gelecek öldürecekler. Yani sıcağı, soğuğu, ılığı mı kalmış yani artık? Böyle bir radde yok. Şimdi ne, kendince münafık, haşa, Peygamber Efendimizin havanın sıcak olduğunu, o sıcaklığın da savaş sırasında Müslümanlara zarar güya hani vereceğini düşünememiş oluyor. Münafık da çok ince düşünmüş de insanları koruma altına alıyormuş, milletin sağlığını düşünüyormuş. Havası altında böyle bir sinsice yaklaşıyor münafık. Yani konuştukları zaman dinlersin diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede çünkü. Yani ağzı laf yapıyor. Ayeti ve hadisi de kullanıyor ama Allah rızası için değil, kendi menfaati, çıkarı, korkaklığı ve yapmak istediği nefsani plan için ayet hadisi kullanıyor. Öyle sahtekar yani. Evimiz açıkta diyor. Ya zaten senin evindekileri yok etmeye geliyor. Yani senin evin açıkta veyahut işte aile böyle. Zaten Peygamber Efendimiz o yaptığı o mücadeleyle senin aileni ve bütün aileleri korumaya çalışıyor. Onu yapmasa gelip zaten öldürecekler seni. Yani o mücadele hem seni hem aileni korumak için, bütün aileleri, oradaki Müslümanları korumak için yapılıyor. Dolayısıyla evim açıkta gibi böyle korkak kaçıp bahanelerle o korkaklıklarını ortaya koymuş oluyorlar. Aslında bu yani bir şeyi çok güzel tahlil etmişti hocamız. Ben bir konuşmasında Cübbeli'nin de hatırlıyorum. Yani bunu bu dönemde de Hazreti Mehdi ile, çünkü Hazreti Mehdi olduğunda Deccaliyetle mücadele edilecek. Değil mi? Deccaliyetle mücadele edilirken fikri bir mücadele ortaya konacak. Bilimsel birçok şeylerinden fedakar etmek durumunda olacak Müslümanlar. O fedakarlığı yapıp o fikri mücadeleye katılmaları gerekecek. Ama tabii bunun ahir zamanda bu münafıkhane hareketin nasıl olacağını, ahir zamandaki ve o insanların, münafıkların ne tür bir istekleri, talepleri ve bundan kaçış şeylerin olacağını bir filminde izah ediyor Cübbeli. Evleri yapıyorsunuz, arabaları yapıyorsunuz diyor. Kendisinden dinleyelim eğer hazırsa inşallah.
Küfrün sonu gelmiş inşallah ve İslam'ın hakimiyeti dünyaya çok yanaşmış. Zaten onlar da bunları bildikleri için bir an evvel Orta Doğu projesini hayata geçirmek istiyorlar. Köye Hazreti Mehdi'yi çıkmadan engelleyecekmişler. Onun için Allah'ın vaat ettiği günler yakın. İnnehum yerevnu ba'ide ve nerav kariba buyuruyor Kur'an. Onlar uzak görüyor, biz yakın görüyor. Oo, hoca efendi, biz bekliyorduk birkaç seneye kadar ya. Pek de beklemiyordunuz. Boş ver şimdi. Bana numara yapmayın. Niye? Evleri yapıyorsunuz. Arabaları alıyorsunuz, çocukları doğuruyorsunuz. Maşallah. Herkes devam edin, mübarek olsun ama Hazreti Mehdi geldi mi bütün işler yani bırakıp gideceğin, o da biraz zor gelir biliyor musun? Evi de yeni yapmıştık, şimdi Hazreti Mehdi de birkaç sene sonra çıksaydı ya dersin yani. Onun için Allah her şeyi zamanına göre yaratıyor. Biz ne zamana uygunsak bizi o zamanda yarattı. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Yani keşke Hazreti Mehdi asker olaydım diye temenni edilir ama bir de o geldiğinde yok ya bu o değil deyip de Deccal'a uyma tehlikesi de var.
Evet, çok net bir şekilde söylüyor. Yani bir maddiyata yönelik bir düşünce Allah rızasına aykırı bir şey olur. Maddi menfaat için, yani dünya için ahireti terk etmek, ki bahsettiği konu o. Çünkü maddiyattan bahsediyor, maddiyata yönelmelerinden. Ama Allah'ın beğendiği tavır bu değil. Allah bakın Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, yani akrabalarınız, yakınlarınız, kazandığınız mallarınız, asker getireceğinden korktuğunuz ticaret, yaptığınız bütün işler, ticaretiniz, ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cehd etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Allah'ın beğendiği tavır inşallah, Hazreti Mehdi döneminde, ahir zamanda, Cübbeli'nin aslında o bakımdan söyledikleri doğru. Maddiyata yönelmek değil, Hazreti Mehdi'ye yardımcı olmak, onunla birlikte hareket etmek inşallah, onun fikri mücadelesine katılmak, değil mi? Elinden geleni yapmak bu konuda. Yani hiçbir şekilde Allah bakın ne aileyi, ne malı, ne yakınları, ne evleri, ne ticareti Allah rızasına tercih edilmemesini emrediyor inşallah. Zaten aksi şirk olur. Allah rızasının önüne geçen her şey dünyevi, değil mi? Müslümanın, Allah rızası, haşa bir insanın, Müslüman tabii yapmaz mı, samimi Müslüman, bir kimsenin Allah rızasının önüne geçirmesi herhangi bir isteğini, arzusunu, hedefini, o şirk oluyor zaten. Ve şirk de çok ağır bir sorumluluk. Allah şirki affetmez diyor, onun dışında kalanı dilediğini affeder diyor Allah. Biz Allah rızası için, yani dünyanın başka bir yaratılış amacı yok zaten inşallah. Mesela başka bir ayette Allah, peygamberimizin yanında bulunanlar bir ticaret için seni terk ettiler diyor. Bir ticaret ve oyun konusu edindiklerinde diyor, gördüklerinde diyor, terk ediyorlar. Münafıklar da böyle bu şekilde. Maddi menfaat için, işte bunun için ticaret de giriyor, biraz önce Erdem Hocam da söyledi. Yatacakları bir yer, beslenecekleri, nemalanacakları bir şey gördükleri anda peygamberimizi terk etmişlerdi o dönemde. Bu dönemde de Hazreti Mehdi'yi davasında bırakıp, ihanet edip ona, alçaklık yapıp, Darwinizme, materyalizme, değil mi, küfrün sistemlerine, yobazlığa karşı yaptığı mücadelede Hazreti Mehdi'yi yalnız bırakıp terk ediyorlar. Hadislerden de bunu Peygamberimiz çok detaylı olarak bildiriyor. Hatta münafıklardan bahsederken kurtlara benzetiyor onları, buğdaya üşüşen. Ayrılacaklarını bildiriyor. Üç büyük münafık hareketiyle böyle bu şekilde Hazreti Mehdi'ye ihanet edip, davalarını bırakıp, Hazreti Mehdi'yi ihanet edip, Müslümanları bırakıp maddi çıkar uğruna terk edecekler inşallah.
Evet, inşallah. İnşallah. Ahzab suresinin 11 ve 12. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Münafık zorluk ortamıyla karşılaştığında, müminlerin yanındayken, kendisini gizlerken, değil mi, hep fitne çıkaracağı bir ortam arıyor. Ayetten onu anlıyoruz inşallah. Yani münafık fitne çıkmasını istiyor Müslümanlar arasında. Amacı bu. O yüzden dine hurafelerle farklı göstermeye çalışıyor. O yüzden helalleri haram, haramları helal yapmaya çalışıyor. Bütün amacı bu münafığın. Müslümanların ayrılması, değil mi? İnsanların, hem dini fazla tanımayan insanların, hem dini tanıyan insanların dinden uzaklaşması. Münafığın amacı bu. Bu yüzden insanlara kendisini alim gibi gösteriyor. Peygamberimiz de bahsediyor, değil mi? Deccele uyan sahte alimlerden bahsediyor hadis-i şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ayrı zamanda da işte bu sahte alimler ortaya çıkacak inşallah. Bunlar evet. Ne yapacaklar? Değil mi? İnsanları dinden uzaklaştırmak için dini farklı gösterecekler ama kendilerini alim gibi gösterecekler ki akıllarınca insanlar onlara kansın, onlara inansın diye.
Evet, hocamızın konudaki kitabını tanıtalım. Bakın, münafıklıkla mücadelenin önemi. Münafıklıkla mücadele ahir zamanda çok önemli bir mücadele. Bütün samimiyetsizliği yok eden bir fikri mücadele. Yani münafıklar samimiyetsiz olanlar. Müminler de samimi olanlar. Yani Allah'ın izniyle. O ikisi arasındaki mücadelede ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin samimiyeti Allah'ın izniyle, yani Allah var, din var, bunlar gerçek. Hazreti Mehdi müjdelenmiş, Hazreti Mehdi hidayete erdirilmiş, samimi bir insan. Samimiyetsiz tuzun suda erimesi gibi yok olacak ama onun vesilesiyle, yani ona, onu ancak onun gücü yetiyor. Yani öyle yüksek bir iman gücü, tam bir samimiyet, böyle pürüzsüz, %100 saf, halisane, tam bir samimiyetle gelen Allah'ın verdiği büyük bir nimet olarak hikmet, akıl ve güzel sözle, hikmetle bir fikri mücadele yürütmek Allah'ın nasip ettiği bir güzellik oluyor. Onun karşısında tuzla buz oluyor samimiyetsizlik ve münafıklık Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Ya bu tabii bahsedilmişti daha önce, hocamız bahsetmişti inşallah. Üstad bu tehlikeye dikkat çekiyor, bu korkaklıkların kullanılmasına. Mesela Peygamberimiz bildiriyor, sahtekar alimler çıkacak diyor inşallah. 70 bin taylasanlı, sarıklı, cübbeli, başları da tıraşlı diyor. Kur'an'ı çok iyi bildiklerini ama Kur'an'ı çok iyi bilmelerine rağmen bunun kalpten samimi olarak yaşamadıklarını Kur'an'ı sadece ağızlarıyla, yani boğazlarından aşağıya inmez diye bildiriyor. Üstad da Said Nursi Hazretleri haf damarının, yani korkaklıklarının, onun korkaklıklarını kullanarak deccaliyetin bu sahtekar alimleri, sahtekar insanları, münafıkları durduracaklarını, gemlendireceklerini bildiriyor deccaliyetin. Bu sistemi, yani korkaklıklarını kullanacaklarını. Halbuki Müslüman cesaret sahibidir. Değil mi? Allah'tan başka hiçbir şeyden çekinmez. Mesela Allah bir Müslümanların özelliklerini anlatırken, inşallah samimi olanlarının, Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar kendilerine karşı insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar. Yani işte üstadın söylediği haf damarının kullanılması, korkaklıklarının kullanılması, diyorlar ki size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun. Münafıklar bunu söylüyor. Müslümanları bu şekilde korkutarak mücadelelerinden geri bırakmaya çalışıyorlar. Ama dedikleri halde imanları artanlar diyor Allah ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyenlerdir. Müslüman orada hiç takmıyor yani inşallah. Etkilenmiyor. İnsanlar toplandılar. Toplansın. Kaç yazar yani inşallah. Önemli olan Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası ve hoşnutluğudur. Müslüman bunun için gayret eder. Hocamız demişti yani insanın Allah'a olan sevgisi çok şiddetlidir. Daha şiddetli bir durum olsa yine seni seveceğim Rabbim der. Bütün kolum, bacağım kopsa, parçalansa, hayatımı kaybetsem, şehit olsam yine seni seviyorum Rabbim der. İnşallah Allah aşkıyla yanıp tutuşur inşallah Müslüman. Dolayısıyla en ufak bir taviz de vermez. Münafık da aksine son derece korkak varlıklar. Allah onu da tarif ediyor. Mesela bir ayette şöyle buyuruyor: geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Yani münafığın özelliği cimrilikleri, pintilikleri ve bencillikleri. Yani her konuda kendilerini düşünüyorlar. Hiçbir zaman fedakarlık, merhamet, şefkat, bu duygulardan tamamen yoksunlar. Şayet korku gelecek olsa, bir korku, bir zorluk ortamı olduğunda, korku ortamı, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Yani müthiş böyle. Ölüm korkusu geliyor üstlerine. Yani bayıltacak derecede bir korku geldiğini bildiriyor Allah. Korku gidince, yani korku ortamı kalktığında, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek, yani orada bir menfaat, bir çıkar olduğu zaman ona müthiş bir düşkünlük gösteriyorlar. Maddi bir menfaat gördüklerinde. Hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Keskin de dilleri oluyor demek inşallah. Allah onu bildiriyor. Keskin dilleri. Bununla Müslümanları incitecek. Ama demişti hocamız, böyle Müslümanların içindeyken bunu ara ara ancak Peygamberimiz ve Hazreti Mehdi teşhis edebilir. İnşallah. Ara ara böyle bir keskin bir lafları çıkıyor ama sonra hemen dönüyorlar, toparlıyorlar. Ama Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra tabii Müslümanlara karşı var güçleriyle mücadele ediyorlar.
Evet. Münafıklar şöyle düşünüyorlar. Müminler bir zorluk ortamıyla karşılaştıklarında, ani bir olayla karşılaştıklarında korkabileceklerini, değil mi? Şaşıracaklarını düşünüyorlar müminlerin. Halbuki böyle değil. Niye? Mümin çünkü Kur'an'ı rehber ediniyor. Münafık Kur'an'ı rehber edinmediği için müminin şaşırıp korkacağı bir tavır içine gireceğini zannediyor. Halbuki mümin Kur'an'ı rehber edindiği için, ayetleri okuyup bildiği için Allah'ın vaat ettiği olaylar var. Değil mi? Allah biraz önce söylemişti Altı Hocam. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi sandınız buyuruyor Allah. Mümin dolayısıyla münafıkla karşılaşacağını da, zorluk ortamıyla karşılaşacağını da biliyor. Ayette Allah şöyle buyuruyor, karşılaştıklarına diyor, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir diyor müminler. Mümin dolayısıyla kesinlikle böyle bir tavır içerisine girmiyor inşallah, girmez de. Münafıklar ahmak kafalarıyla bunu anlayamıyorlar. Ayrıca biraz önce dedim, sahte alimlerin helalleri haram, haramları helal yapmaya çalıştıklarını anlattık. Ve insanları böylece dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Allah Araf suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım: de ki Allah'ın kulları için indirdiği ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.
İnşallah münafıklar Hazreti Mehdi'ye karşı çıkacaklar. Medine'deki alim de karşı çıkacak. Hadis-i şeriflerde var Allah'ın izniyle. Mehdi Aleyhisselam da hepsini fikren mağlup edecek. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri Mehdi'ye karşı çıkacak olan bu kişilerden bahsediyor bir dersinde. Onu izleyelim inşallah.
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı çıkacak 70 bin sarıklı kişiyi anlatıyor.
Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman 70 bin sarıklı önce karşı çıkacak ona. Alimim diyenler, hocayım diyenler karşı çıkacak ona. Niye anlayamayacak çünkü? Kendi kafasına göre yorumlayacak. Doğru olmadı ki, gelip tedavi olmadı ki. Hastanede hücrelerini düzeltmedik ki onu, kalp aletini açamadık ki onu. Onun için o kafasına göre Mehdi Aleyhisselam arayacak, bulamayacak. Çok ciddi olaylar oluyor. Ahir zamandayız. Bana verilen bir emir üzerine ben bu sohbeti yapıyorum. Ahir zamanın orta bölümündeyiz, olgunlaştığı bir bölümde. Ondan sonraki geçecek olduğumuz bölümse artık zevkini, sefasını olmuş ve bitmiş olan devreyi yaşamak içindir. Mehdi Aleyhisselam'ın bu seslerinin çıktığı şu andaki bütün olaylar içerisinde yine Hızır Aleyhisselam devrededir. Her olayın içerisindedir. Mehdi Aleyhisselam'a asya veya talep olarak dönüşümlülüğü o şanslar kur insanlar akıllı olanlardır. Dünyada ilim sahibi, irfan sahibi, işini düzgün tutan, aşını düzgün tutan, etrafına faydalı olan kişiler olacaklar bunlar. Onun için zaten terbiye olalım diye bakıyoruz hepimiz değil mi? Kendimizi düzeltelim, insanlara faydalı olalım diye uğraşıyoruz.
Evet, Hazreti Mehdi'ye karşı bir mücadele olacağını anlıyoruz ama dağ çıksa ezip geçecektir diyor Peygamber Efendimiz. Yani fikren manen darmadağın edecek inşallah münafıkları, bu münafık tiniyetli olanları inşallah. Şimdi burada tabii biraz önce cesaretten bahsettik. Cesaret sadece öyle erkekler, erkek Müslümanlar için geçerli değil. Allah aynı karakteri, aynı tavrı hanımlarda da yani kadın Müslümanlarda da inşallah istiyor ve beğeniyor. Bunun örnekleri var. Mesela sahabe döneminde örnekleri var. İnşallah. Mesela Ümmü Gülsüm binti Ukte var. Kadın sahabilerden. Ümmü Gülsüm binti Ukte 7 yıl boyunca ailesinin baskısıyla Mekke müşriklerinin arasında yaşamak zorunda kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği andan itibaren din ahlakını terk etmesi için başta babası olmak üzere müşriklerden zulüm ve baskı görmüş. Ancak Allah'a ve Resulüne olan bağlılığından asla taviz vermemiştir. Ve sonunda tek başına Medine'ye hicret edip Peygamberimizin yanına giderek müminlere örnek olmuştur. Yine Ümmi Ümare Nesibe var. Hanım sahabi Ümmi Ümare Nesibe gazilere su dağıtmak ve yaralarını sarmak göreviyle katıldığı Uhud Savaşı'nın şiddetli bir anında düşmanların Allah'ın ve Resulünün etrafında yoğunlaştığını görmüş. Ve kılıca sarılarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya çalışmıştır. Maşallah. Diğer sahabelerle birlikte Peygamberimizin etrafını çevirerek vücutlarını ona kalkan yapan kişilerden biri olan Nesibe binti Ka pek çok yerinden yaralanmıştır. Ayrıca o anda oğlunun yaralanıp yere düştüğünü görünce ona yardım etmek yerine oğluna oğlum kalk peygamberi müdafaa etmeye devam et diye bağırmıştır. Birçok yerinden yaralanan Nesibe binti Ka daha sonra yine savaşarak şehit düşmüştür. İnşallah yani Allah'ın beğendiği maşallah. Değil mi? Müslüman hanımlarda da delikanlı karakteri inşallah. Yani hiçbir şekilde yılmayan, kararlı mücadelesine mesela Hazreti Mehdi'nin yanında hadislerde 313 kişinin bir kısmının hanım olacağı bildiriliyor inşallah. Hanımlardan oluşan. Aynı şekilde Müslüman erkekler gibi Müslüman hanımlar da aynı derecede kararlı, çok cesur, fedakar, çok asiller inşallah. Allah'ın beğendiği, istediği bir tavır da bu oluyor inşallah.
Yani şehitlikten güzel bir makam olabilir mi? Yani Allah'ın övdüğü bir makam ve Allah zaten müminler için şeytandan Allah'a sınırım onların canlarını ve mallarını ahiret karşılığı satın almıştır diyor. Yani müminin verilecek güzel bir can borcu var Cenab-ı Allah ve onu şerefiyle vermek ki şerefi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i korumak ve Kur'an'ı savunmaktır. Çünkü size şerefiniz indi diyor ayet-i kerimede. Allah'ın izniyle. İki güzellikten biri diyor Cenab-ı Allah. Şehitlik ve gazilik için Allah'ın izniyle en güzel makamlar. O yüzden mümin sevinçle karşılar onları. Yani gaziliği de, şehitliği de sevinçle karşılar, korkmaz. Mümin sadece Allah'tan korkar. O da ona büyük bir cesaret, bir güzel bir ahlak, munislik, böyle hoşluk verir elhamdülillah.
İnşallah. Bir iman hakikatiyle devam edelim mi inşallah?
Tabii inşallah.
Sen bir şey söyleyecek miydin derdin hocam?
Bir ayet okuyacaktım inşallah. Hocam inşallah. Allah Tövbe suresinin 42. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi ama zorluk onlara uzak geldi buyuruyor Allah.
Evet. İnşallah. Tabii yakın bir yarar ve orta bir sefer. Hazreti Mehdi'de de 40 senelik mücadelesi uzun gelecek münafıklara. Peygamberimiz hadiste bildiriyor. 3 büyük münafık hareketi münafıklar gittiğinde zuhur edecektir diyor inşallah. Ve en salihlerin kalacağını bildiriyor Mehdi'nin talebeleri inşallah. Kalpleri demir gibidir diyor. Bir hadiste de çelik gibidir diyor inşallah. Baş. Gündüz savaşan aslan, mücadele eden yani fikri mücadele eden aslan, gece de abittirler diyor ibadet edenler inşallah. Ve çok imanlı olduklarını belirterek fedakarlıkta ne öncekiler, bakın ne öncekiler ne de sonrakiler onlara yetişemezler diye buyuruyor Hazreti Mehdi'nin talebeleri için maşallah.
Maşallah.
O münafıklar gittikten sonra kalan has inşallah, çok samimi Müslümanlar için maşallah. Yutma da maşallah çok büyük bir nimet. Nasıl yuttuğumuzla ilgili bir film var inşallah. Mesela bir şey ısırdığımızda bir lokma önce dişler tarafından parçalanıyor ve ilk olarak ağızda metabolizme başlıyor. Tükürüğün içinde bir enzim var, amilaz diye. Bu şekerlerin ilk metabolizması ağız içerisinde başlıyor. Fakat yutma muhteşem bir mucize. Bakın şimdi dilin üzerinde arkaya doğru itiliyor lokma. Şimdi bakın burada yutma merkezini görüyoruz. Beyin sapında yutma merkezi var. Bu bütün sinirleri koordine ediyor. Yani yutacağımız sırada aktif hale geçen hangi kasların hangi sırayla hangi düzen içinde kasılacağını belirliyor. Burası sert damak. Bakın lokma geliyor şimdi yavaş yavaş. Bakın bu sırada küçük dil kasılıyor ve yukarıya çıkışı engelliyor. Yani geniz boşluğuna kaçmasını engelliyor yediğimiz yiyeceklerin. Bu aynı zamanda bakın başka bir değişiklik daha meydana gelecek. Şimdi göreceğiz. Ve buradaki kasların kasılmasıyla da glottis denen yapı kasılarak soluk borusunun girişini kapatıyor. Şimdi bu bir kere muhteşem bir mucize. Bunların en ufak bir eksikliğinde biz yutamazdık. Ya burun boşluğuna, geniz boşluğuna kaçardı ya da nefes borusuna kaçardı yediğimiz yiyecek. Nefes borusuna kaçması tabii tam boğulma. Yani zaten bir lokma oraya gittiği zaman nefes alamamak boğulma meydana getirir. Hatta bir koruma mekanizması daha yaratılmış. Öksürük refleksi çok büyük bir nimet. Nefes borusuna geldiği anda herhangi bir şey öksürerek yani şiddetli olarak diyaframın göğüs kaslarının kasılmasıyla kesik kesik hava atarak dışarıya böyle şiddetli bir şekilde akciğerdeki o nefes borusundaki parçanın dışarı atılması sağlanıyor. Nitekim mesela hastanede bazı hastalarda, şuuru kapalı hastalarda öksürük refleksi kaybolduğu için sürekli olarak akciğer borusuna kaçan böyle sekresyonlar olduğu için büyük ölçüde akciğer enfeksiyonları devreye giriyor ve çok öldürücü oluyor. Sürekli olarak temizlemek gerekiyor dışarıdan müdahaleyle. Halbuki insanlığı çok büyük bir nimet. En ufak bir şey olduğunda hemen öksürüyoruz, dışarı atıyoruz. Bakın kaslar. Şimdi özofagus yani yutak borusunun içine geldi lokma. Buradaki kaslar. Bakın çok düzenli bir şekilde görüyor musunuz? Kasılarak ritmik bir şekilde lokmayı aşağıya doğru götürüyor. Yutma bu şekilde gerçekleşiyor. Yani kendi kendine yer çekimiyle düşmüyor lokma. Zaten çok dar içerisi. Kaslar onu aşağıya doğru taşıyorlar. Fakat sırayla kasılıyorlar. Mesela önce buradaki kaslar kasıldı. Fakat sıraya buraya geldiğinde hemen buradakiler gevşiyor. Bakın dikkat ederseniz kasılan kas Lokma ile birlikte bu parçalarla birlikte ilerliyor. Ve bunun kendi istem dışı kasları ve sinir sistemi var. Şimdi bu muhteşem bir sistem. Yani burada DNA'da bütün bilgisi var. İlk doğduğumuz andan itibaren biz hiç düşünmüyoruz. Bir şey yutmak istiyoruz. O lokma alınıyor. Gördük, küçük dil yukarıyı kapatıyor. Glotis denen yapı nefes borusunu kapatıyor. O lokma alınıyor. Kaslar tarafından bizim yutak borumuzun içerisinde çok muntazam bir şekilde böyle sağarak adeta aşağıya doğru mideye doğru indiriliyor. Maşallah. Ve bu yutma gerçekleşiyor. Asla yutamazdık öbür türlü. Yani en ufak bir aksaklık olsa bu sistemde, yani o hücrelerde bir aksaklık, o sinir sisteminde bir aksaklık olsa, evrimcilerin iddia ettiği gibi demek ki basamak basamak olamıyor. Ya evrim diye bir şey yok zaten, yani Darwinizm. Ama dikkat çekmek gerekiyor çünkü her delil Allah'ın yarattığını, kusursuz yarattığını ve Darwinizm'in de ne kadar saçma sapan bir iddia olduğunu ortaya koyuyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Aynı anda o kadar olay oluyor ki değil mi insan vücudunda? Biraz önce hocam sinirleri de anlatmıştın. Şimdi yutma da öyle bir olay. Ya insan, mesela bir örnek verelim. Bir içi sıvı dolu bir bardağı taşımaya dikkatimizi verdiğimizde değil mi yürürken? Bütün dikkatimizi ona veriyoruz. Ve bu çok basit bir işlem aslında. Ya biz bir şey de yapmıyoruz. Ama vücudumuzun içinde bununla ilgili ne kadar olay oluyor? Değil mi? Kasların, o elimizdeki kasın, söyledin doktor hocam değil mi? Cismin sertliğine göre kasları kasması, o an beynin ilgili yerleri ateşlemesi. Mesela denge sıvımız var. O denge sıvımızı biz kendimiz ayarlamıyoruz yürürken. Biz sadece dikkatimizi o bardağı taşımaya veriyoruz. Değil mi? Bu çok basit bir şey. Ama insanın vücudunda bu işlem için milyarlarca olay oluyor. Ve bunların hiçbirisine, değil mi, kontrolümüzde değil. Zaten kontrolümüzde olmuş olsa, değil mi, hiçbiri devam etmezdi inşallah.
Evet, ama her an bir kontrol var.
Evet.
Yani biz hiçbir şeye müdahale edemiyoruz. Hiçbir kontrolümüz yok. Ama her an milyonlarca çok büyük süre gelen, her an yaratılan mekanizmalar var vücudumuzda. Her an, yani nefes almaktan başlıyor. Değil mi? Böyle en ufak, demin o yuttuğumuz, yediğimiz şeyin sindiriminde ve içindeki şeylerin dağılımındaki, mesela kalsiyumlu bir şey yedik veya fosforlu. O fosforun mesela beyine gitmesi gerektiğini veya kalsiyumun kemiğine gitmesi gerektiğini, orada bir ayrıştırma yapıp gerekli bir şekilde dağılımı yapılmasını, biz hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir müdahalemiz yok. Ama biliniyor ve yapılıyor. Burada çok büyük bir şuur var ve planlama var, organizasyon var, kabiliyet var. Müthiş bir kontrol sistemi var. Bunu kim yapıyor? Bu her an Allah'ın yaratmasıyla ancak olabiliyor. Allah'ın izniyle ve onu biz her anda görüyoruz inşallah üstümüzde.
İnşallah. Tabii yani mesela şimdi yutarken orada gördük, yutma merkezi var. Oradan gelen emirlerle yani o kadar koordine ki, küçük dil yukarı doğru kapandı, aynı zamanda glotis de aşağı doğru kapanıyor. Yani ona, lokmaya tek bir geçit yeri tanınıyor. Ne yukarı gidebiliyor, ne solunum borusuna gidebiliyor. Mesela yeni doğan bebeklerde bu yapı çok farklı. Bu da bir iman hakikati. Çünkü yeni doğan bebek, annesinin emzirdiğini düşünelim. Aynı anda süt emerken, ya bilir, herkes görmüştür süt emen bebek, aynı anda soluk alabiliyor. Halbuki yetişkin insanda bakın gördük, bir şey yutarken solunum borusu kapatılıyor. Yani hem yutup hem aynı anda soluk alamaz yetişkin insan. Çünkü ihtiyacı yok buna. Bebeğin ihtiyacı var ama Allah ona göre yaratmış. Onların nefes boruları daha yukarıda ayrılıyor. Daha yukarıda ayrıldığı için aynı anda hem nefes alıp, yani burundan hem nefes alıp hem de ağızdan bir lokmayı yutabiliyor. Fakat bu şekilde büyüseydi bebek, şimdi bu bir genetik özellik, genleri tarafından kontrol ediliyor. Belli genler aktif olduğu için bebekte yutak, yani nefes borusu yukarıdan ayrılıyor. Yapısal olarak bu böyle bir yapı Allah yaratmış. Fakat bu ileriki yaşlarda o zaman bize bir dezavantaj oluyor. Neden? Konuşamayız bu şekilde. Çünkü yukarıdaysa nefes borusu, konuşma imkanını ortadan kaldırıyor. Ne oluyor? tam 3-3,5 yaşına geldiğimizde, yani tam konuşma çağında o nefes borusu aşağıya iniyor. Ve böylece biz de konuşabiliyoruz. Ama 3-3,5 yaşındaki bebeğin hem süt emip hem de aynı anda nefes almaya ihtiyacı kalmamış oluyor. Ama konuşmaya ihtiyacı var. Tam o sırada onu kontrol eden genler devreye girip onu aşağı indiriyor. Bu bir yaratılış mucizesi. Bunu sadece Allah bilebilir. Yani sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi Allah'ın yaratmasıyla olabiliyor bu. İnsanın haberi bile olmuyor bundan.
Tabii.
Konuşma da ayrı bir mucize zaten. 3-3,5 yaşında birdenbire mükemmel bir gramerle herkes konuşmaya başlıyor. Mesela sorduklarında insanlara, yani değil mi? Herkes düşünsün kendini. Hangi gramerle konuşuyor? Kimse açıklayamaz bunu. Ama bunu materyalist dil bilimciler, mesela Noam Chomsky, Steven Pinker hepsi söylüyor. Diyorlar ki bu doğuştan ilham edilmiş. Yani insanda var bu zaten. Yani onunla doğuyor. O gramer özelliğiyle doğuyor. Gramer ne dediğin zaman kimse anlatamıyor ama bir gramerle konuşuyor. Mesela şimdi düşünelim, sözcükler ağzımızdan dökülüyor. Kimse cümleleri kurup, tam bir cümle kurup bir gramere göre konuş desen konuşamaz. Ama konuşurken dikkat edelim bakın. Sözcükler ağzımızdan dökülüyor ve çok muntazam bir gramerle karşıdaki de anlayabiliyor. Bir kere National Geographic'te öyle materyalist bir psikolog çıkarmışlardı. Bir hanım. Yani çok açık bir şekilde dedi ki materyalist olmasına rağmen. Yani şimdi dedi ben dedi konuşuyorum dedi. Sözcükler ağzımdan dökülüyor dedi. Benim hiçbir kontrolüm yok dedi buna. Allah Kur'an'da her şeyi nutku veren Allah diyor inşallah. Konuşturdu. Bizi kim konuşturdu diyorlar. Derileri konuşturuyor Allah. Gözleri, dilleri konuşturuyor inşallah ahirette. Her şeye nutku veren Allah bizi konuşturdu diyorlar. Allah dilediği şekilde tecelli eder. Yani isterse deriyi konuşturur, isterse ses borusundaki ses telleriyle konuşturur Allah. İstediği şekilde istediğini konuşturur inşallah. Çünkü nutku verip konuşturan Allah'tır.
Maşallah.
Maşallah. Programımızın sonuna geldik hocam, süremizin. 00.30'dan itibaren Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay, HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz inşallah. Yarın da 22'den itibaren A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz inşallah. Hayırlı akşamlar.